Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, geçen haftaki programımızda İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatını dinleyicilerimizle paylaşmış idik. Vefatına kadar dinleyicilerimize onun hayatı, müritlik dönemi ve şeyhlik dönemi ile alakalı bilgiler vermiş idik. İnşallah bugün İmam Rabbani Hazretleri'nin düşünceleri, görüşleri ekseninde programımızı gerçekleştirmiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu vesileyle programımıza görüş ve önerilerinizi, sorularınızı ulaştırmak için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere görüş ve önerilerinizi, sorularınızı ulaştırabilirsiniz inşallah. Muhterem hocam, inşallah bugün İmam Rabbani Hazretleri'nin düşünceleri ile programımıza başlayalım hocam. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Önceki programlarımızda da ifade etmiştik. İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemde toplumda bir kısım bid'atlar ve hurafeler vardı. Artı Müslümanlar Hinduların sayıca çok olmasından dolayı bazen baskı görüyorlardı Hindulardan. Ayrıca tasavvuf ehli içinde tasavvufu yanlış anlama, yanlış yorumlama gibi problemler vardı. Üç tane temel problem. Birincisi Müslümanların baskı altında olması. İkincisi Müslümanların bid'at ve hurafelere karışması. Ki nitekim söylemiştik, bazı cahil Müslümanlar çocukları hasta olunca tıpkı Hindular gibi Hindu tanrıçasına dua ediyorlardı çocuğumuz iyileşsin diye. Buna benzer bir kısım şeyler vardı. Bid'atlar başlamıştı Müslümanlar, cahil Müslümanlar içerisinde. Bir de üçüncüsü, bazı sufiler mesela vahdeti vücut gibi tasavvufun felsefi konularını, derin konularını anlayamıyor veya yanlış anlıyor veya işte Hinduizm'deki farklı düşüncelerle benzerlik kurarak panteizme veya farklı düşüncelere kayabiliyorlardı. İşte üç tane temel problem. İmam Rabbani bu üç problemi düzeltmek için çalışmış, çabalamış eserlerinde, hem mektubat hem diğer eserlerinde bunlara sık sık temas ediyor.
Hocam, İmam Rabbani Hazretlerine Müceddit Elfi Sani lakabının verilmesinin sebeplerinden biri de bu mudur acaba? Yani bu kadar dinin tahrif edilmesine, bid'atlara, hurafelere karşı tekrardan dinin asıllarını hatırlattığı için midir
tabii,
bu lakabın verilmesi?
Yani İmam Rabbani yaşadığı dönemde hicri olarak bir bin yıl bitiyor, ikinci bir bin yıl yeni başlıyor. Dolayısıyla İmam Rabbani o dönemde hem bidat ve hurafelerle mücadele ediyor Müslümanlar arasında, hem de tasavvufta bir yenileme yapıyor. Yani sadece genel anlamda İslam'da değil, bir de özel anlamda, dar anlamda tasavvuf içinde, tasavvufta bazı cahil sufilerin anlama ve uygulamalarını da düzeltmek adına bir mücadele yapmış oluyor, bir yenilik yapmış oluyor. Yaptığı bu yenilikler, bu dini özüne çevirme, tasavvufu aslına çevirme, özüne çevirme faaliyetlerinden dolayı ikinci bin yılın yenileyicisi anlamında Müceddidi Elfisani lakabı kendisine veriliyor.
Muhterem hocam, peki İmam Rabbani Hazretleri bu düşünceler, yani bu tasavvuftaki bu akımların vesaire değişmesi, hani geçmiş programlarımızda silsilenin büyük zatların hayatlarını da işledik. Ve yani bu Hindistan'a özel mi bu sirayet, yani tasavvuftaki bu bozulma, bu düşünce anlamında bu bozulma, yoksa hani bir bölgeye has değil, o genel anlamda mı bir bozulma? Yani İmam Rabbani Hazretleri çünkü diğer silsilenin zatlardan ki sonraki bu silsilenin büyük zatı. Hani bu bozulmayı o dönemlerde belki çok o zatlar direkt olarak görüşlerini net olarak beyan etmiyorlar mıydı? Yani İmam Rabbani'deki o şeriat vurgusunun daha çok göze çarpmasının sebebi nedir acaba?
Muhtemelen İmam Rabbani'nin yaşadığı bölgeyle ilgili olabilir bu. Yani diğer bölgelerde çok sıkıntılar belki yoktu bu anlamda. Ama muhtemelen Hindistan bölgesinde daha fazlaydı. Hem genel anlamda bidatların karışması İslam cemiyetine, hem tasavvufun yanlış yorumlanması meselesi herhalde o toplumda biraz daha fazlaydı. Mesela ibahilikten bahseder İmam-ı Rabbani. İbahilik her şeyi mubah sayma demektir. Gerçi bu çok yaygın olmayabilir. Yani az bir grup olabilir ama az bile olsa buna tolere edildiği zaman, hoş görüldüğü zaman bunlar toplumda yaygınlaşabilir. Onun için büyük bir kazan yemek vardır ama bir tane sinek içine düşerse insanın midesi bulanır gibi. İmam Rabbani bu anlamda işi sıkı tutmak ve toplumda çok az bile olsa bu tür şeylere müsamaha göstermemek taraftarıdır. Çünkü çürüme başlarsa diğerlerini etkiler. Yani bir kasa elma düşünün. Bir tane elma çürümüş, diğerleri sağlam. Ama çürüyen elma bozulduğu için ondaki o bakteriler diğer elmalara da sirayet edebilir, bulaşabilir. Bir süre sonra çok kısa bir zamanda o bir kasa elma hepsi çürüyebilir. Onun için hassas olmak lazım tabii ki. İmam Rabbani kendi döneminde, kendi coğrafyasında duruma bakıyor ve onları tasih etmek, düzeltmek, yenilemek adına bir mücadeleye girişiyor.
Çünkü hocam günümüzde mesela tasavvufta şeriatın önemi, hani tasavvuf hayat yaşamadan önceki şeriatın önemi söylemi gerçekleştirildiğinde ilk akla gelen isim İmam Rabbani Hazretleri oluyor. Yani tasavvuf tarihine bakıldığında belki bu söylemi birçok büyük zat, birçok sufi gerçekleştirmiş olabilir ama İmam Rabbani'nin evet. vurgusu böyle daha net olarak zikrediliyor günümüzde.
Aslında diğer sufilerde de var da yani İmam Rabbani tabii daha fazla vurgu yapıyor diyebiliriz. Mesela Hoca Ahmet Yesevi.
Evet.
Hoca Ahmet Yesevi diyor ki cemaatge barmayın terki namaz kılganlar şeytan birle bir yerde der ki esfelde kördüm. Çağatay Türkçesi bir şiir. Divan-ı Hikmet'ten. Camiye cemaate gitmeyen, namazı terk eden, namaz kılmayan kişileri şeytanla aynı yerde cehennem çukurunda gördüm diyor. Yani namaz kılmayan cehenneme gider diyor.
Evet.
Bunun gibi namazın önemine ilgili Hoca Ahmet Yesevi'nin bir sürü şiiri var. Fakat Ahmet Yesevi ile ilgili yazan makalelere bakın, sunulan tebliğlere bakın. Hiç Ahmet Yesevi'de namaz sevgisi diye bir şey göremezsiniz. Ahmet Yesevi'de insan sevgisi, Ahmet Yesevi'de kuş sevgisi gibi böyle bir sürü işte makaleler ulu orta yazılmış.
Aynı şekilde Mevlana ile ilgili
tabii,
de hocam.
Tabii.
Yani ben Kur'an'ın bendesiyim.
Tabii.
Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağın tozuyum gibisinde tabii. bir şeyi var rubailerinde. Ama mesela genelde Mevlana
Hiçbir makalede Mevlana'da şeriat vurgusu veya namaz vurgusu veya işte İslami kurallara bağlılık diye bir makale, bir tebliğ göremezsiniz. Hep kendi kafamıza göre bir Mevlana, kendi kafamıza göre bir Yunus, kendi kafamıza göre bir Ahmet Yesevi üretiyoruz.
Evet.
Mevlana'da insan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki sevgisi, çiçek sevgisi, böcek sevgisi deyip böyle o tarafından alıyoruz. Zaten Hazreti Mevlana da bunu yıllar önce kendisi söylemiş Mesnevi'de. Herkesi ez zannı hot shot yarimen. Herkes kendi zannıyla benim dostum oldu diyor.
Evet.
Herkes kendi kafasına göre bir Mevlana üretiyor. Ama İmam Rabbani de bunu yapamıyorlar. Çünkü
evet.
İmam Rabbani artık çok net bir şekilde dini kurallara bağlılık, bid'atlardan sakınma konusunda çok net vurgu yaptığı için yani Yunus Hazretlerini, Mevlana Hazretlerini, Ahmet Yesevi'yi kendilerine göre yorumlasalar bile İmam Rabbani de aynısını yapamıyor insanlar.
Hatta belki şöyle de denilebilir, İmam Rabbani de bu biraz o önceki durumun yani Mevlana'da, Ahmet Yesevi'de olanın tam tersi olarak zuhur etmiş olabilir. Yani şeriat vurgusu daha da önde yani tasavvuf vurgusundan, tarikat vurgusundan.
Demek ki şeriatta sıkıntı varmış o dönemde.
Evet.
Şeriatın yaşanmasında, anlaşılmasında demek ki sıkıntılar görmüş ki Hazret ona vurgu yapmış.
Eyvallah hocam.
Şimdi mesela tasavvuf ehlinin şeriat anlayışında da demek ki o dönemde sıkıntı varmış. Ki bu bazı dönemlerde zaman zaman karşısına çıkıyor. Mesela bazı sufiler şeriat kabuktur, tarikat özdür derler. Şimdi bunu hangi bağlamda söylediğinize göre değişir. Evet, şeriat ibadetlerin yapılış şekliyle, yani fıkıh diyelim. Fıkıh ibadetlerin yapılış şekliyle ilgilenir. Tasavvuf ibadetlerde huşu, ihlasla ilgilenir. Bunu söylemek amacıyla eğer şeriat kabuk, tasavvuf veya tarikat özdür diyorsanız, sadece bunu ifade etmek adına söylüyorsanız anlaşılabilir, hoş görülebilir. Ama biz cevizin kabuğunu kırarız, atarız çöpe, içini yeriz. Kabuk yenmez.
Tabii.
Bazı cahil sufiler bu sözü tasavvuf daha önemlidir, şeriat kabuk gibi, kışır gibi önemsizdir anlamında yanlış yorumlamaya başlamışlar Hindistan'da ve hatta belki bazı diğer bölgelerde. Bunun üzerine İmam Rabbani bu yanlış anlayışı düzeltmek adına şöyle diyor. Tasavvuf ve tarikat şeriatın hizmetkarıdır diyor. Bakınız, tasavvuf ve tarikat şeriatın hizmetkarıdır. Yani önde hangisiymiş? Şeriat.
Evet.
Fıkıh, namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar önde. Namazı aşk ile, vecd ile, huşu ile eda edebilmek için tasavvuf bir yardımcıdır. Hizmetkardır diyor. Şimdi bu aslında bir devrim. Zihinlerde bir devrim. Yani tasavvuf önde, şeriat geride diye düşünen. Bir daha söylüyorum. Tasavvuf önde, daha önemli. Öz. Şeriat kabuk, kışır. Daha geride gibi anlayan cahil sufilerin anlayışını yıkmak, düzeltmek adına İmam Rabbani'nin bu sözü zihinlerde yapılmış bir devrimdir.
Bir sufi olarak söylediği bu sözü.
Tabii bir sufi, bir şeyh olarak söylüyor İmam, evet, Rabbani'nin. Bir Nakşibendi şeyhi, bir alim değil. Yani İbn-i Teymiye gibi bir insan değil falan.
Eyvallah hocam. Hocam, dönemsel olarak bakıldığında zaten mesela, bilmiyorum doğru mu hatırlıyorum, Mevlana'nın pergel metaforu deniliyor. Yani şeriatı ve tarikatı tarif ederken şeriatı pergelin sabit ayağı, tarikatı ise hareketli ayağı olarak tarif ettiği söylenir mesela. O şeriat, o sabit ayak eğer biraz sallantıya uğrar, biraz havaya giderse, o zaman o çizgiler de bozulur. O dairesel çizgiyi çizemezler diye. Ondan öncesinde ilk programlarımızda bahsetmiştik. Şeriatı bilmeden tarikata girmenin ne gibi sonuçlara gebe olacağı tarzında. Yani bu vurgu İmam Rabbani ile birlikte daha da güçlü bir şekilde tasavvuf tarihinde o zaman söyleme devam ediyor.
Evet. Başka ne diyor İmam Rabbani? Diyor ki İmam Rabbani, ahirette biz diyor tasavvuftan sorguya çekilmeyeceğiz. Şeriattan sorguya çekileceğiz diyor. Bu da bir devrim.
Evet.
Yani her cümlesi Hazret'in bir devrim. Yani tasavvufu daha önemli gören, şeriatı geriye iten zihniyete karşı hayır diyor. Şeriat daha önemlidir. Öleceğiz, kabre gireceğiz. Kabirde münker kimi, nekir melekleri gelecek. Hangi soruları soracak? Dinin ne? Kitabın ne? Peygamberin kim? Rabbin kim? Sorular bunlar. Münker nekirin kabirdeki soruları bunlar. Hangi tarikattansın diye bir soru yok. Dirileceğiz haşir meydanında. Orada amellerimizden hesaba çekileceğiz. Hesap günü. Keza aynı şekilde namazdan sorulacak. Oruçtan sorulacak. Zenginsek zekattan, hacdan sorulacak. Şu kadar zikir çektin mi diye bir soru yok. Akif kardeşim. Şu kadar halvete girdin mi? 40 günlük. Girdin mi diye bir soru yok. Çünkü onlar nafiledir. Zikir nafiledir. Nafileden sorgu sual olmaz. Yaparsan sevabını alırsın. Manen ilerlersin. Güzeldir, eyvallah. Ama sorgu nereden gelecek? Soru. Yani imtihanda şimdi çocuklar soruyor. Hocam diyorlar, nereden sorumluyuz? Hangi bölüm, kitabın hangi bölümlerinden? İşte ahirette fıkıhtan sorumluyuz. Yani şeriattan, evet, namazdan, oruçtan vesaire.
Hocam, lakin günümüzde şuna da dikkat etmek gerektiğini ben acizane düşünüyorum. O da şu, bazı tasavvuf karşıtı, tırnak içinde söylüyorum, tasavvuf karşıtı kesimler İmam Rabbani'nin bu söylemlerini cımbızla seçerek, hani bu söylemler doğru, zaten tasavvuf içerisinden bir sufinin söylemi aslında, ama cımbızla çekerek İmam Rabbani üzerinden bir tasavvuf eleştirisi de oluşturmaya çalışıyorlar ve hani bu şöyle bir şeye sebep verebiliyor. İmam Rabbani üzerinden tasavvuf eleştirisi yapmalarına ve aslında tasavvufun kendi içinden birisi tasavvufu bu şekilde eleştirmiştir. Aslında tasavvuf şöyledir ve önemi çok fazla yoktur'a da getirmek istiyorlar. Hani burada kıymetli dinleyenlerimizin de belki hem dikkatinin çekilmesi gereken bir nokta olarak düşünüyorum ben.
Tabii İmam Rabbani, bakın, kendisi de bir sufidir, bir mutasavvıftır,
evet,
bir şeyhtir. Bir şeyh olarak bunları söylüyor. Hariçten gazel okumuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıdan birisi gibi değil, içeriden. Ha, burada bir kısım yanlış yorumlar görmüş, yanlış anlayışlar görmüş tasavvuf içinde. Onları düzeltmek adına bunları söylüyor. Ama kendisi de bir sufi. Tasavvufun dışında değil.
Evet.
Dolayısıyla İmam Rabbani'yi bütün mektupları cımbızlamadan, cümlelerini böyle çekip almadan, bütün mektuplarıyla, bütün eserleriyle okuyup doğru anlamak, külli olarak, global diyorlar şimdi, bütün eserleriyle bütüncül okumak ve cümlelerini o bağlamda tabii ki anlamak lazım.
Eyvallah.
Şimdi başka ne diyor İmam Rabbani? Kendi döneminde alimlerle sufiler arasında bir uçurum varmış. Aslında bu sadece İmam Rabbani döneminde değil, başka dönemlerde olmuştur. Bazen tekke medrese tartışmaları farklı coğrafyalarda İslam dünyasında görüyoruz. İmam Rabbani alimler ile sufiler arasında kendisini bir köprü olarak görüyor. Sıla diyor kendisine. Sıla, iki yakayı birbirine ulaştıran köprü.
Evet.
Sıla-i Rahim işte akrabaya gitmek, yani ulaşmak, kavuşmak, akraba ziyareti diyoruz. Sıla kelimesi de köprü demektir. Bağ demektir. İki şeyi birbirine bağlayan unsur demektir. Özellikle vahdet-i vücut gibi tasavvufun ince mevzularında tasavvuf ehli bazen bir uçta gibi görünüyor. Medrese alimleri ona tam ters bir uçta gibi görülüyor. İmam Rabbani ise bu ikisinin arasında birleştirici, bu ikisini birbirine yakınlaştırıcı bir kişi olduğunu söylemiştir. Kendisini o anlamda sıla diye ifade etmiştir. Bu konuda mesela şöyle diyor. Alimler kainata mümkünül vücut derler. Allah için de vacibül vücut derler. Sufiler de kainata vücudi zilli, gölgesel varlık derler. Allah'a vücudi hakiki derler. Yani gerçek varlık. Aslında diyor İmam Rabbani, alimlerle sufilerin söylemek istediği aynı şey. Sadece kelimeler değişiyor. Alimlerin vacibül vücut dediği Allah-u Teala için, sufiler vücudi hakiki diyorlar, gerçek varlık diyorlar. Alimlerin mümkünül vücut dediği kainat için, sufiler zilli vücut, yani gölgesel varlık diyorlar. Aslında söylemek istedikleri aynı şey. Kelimelerde anlaşamadıkları için, terim farklılığı olduğu için, birbirlerinin terimlerini, kavramlarını anlayamadıkları için sanki muhalif kanatlardaymışlar gibi görünüyor. Aslında kastettikleri şey aynı şeydir diyerek çok önemli bir şey söylüyor aslında.
Evet.
Ve medrese alimleriyle tekkedeki sufileri birbirine yaklaştırmış oluyor İmam Rabbani. Bu konuyu gene temas edeceğiz. Bu varlık konusu, vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud konusu. Birazdan gene temas ederiz ona.
İnşallah.
Mesela İmam Rabbani zikir konusunda şöyle bir yorumu var. Diyor ki, zikir konusunda şeriata uygun olarak yapılan ticaret de aynen zikir gibi sevaptır. Yani insanlar, özellikle tekkedeki sufiler, işte zikir deyince ne anlıyor? Oturursun, işte tesbihini alırsın, bir kısım kelime-i tevhiddir, Allah'ın esma isimleridir, bunları okursun. Bunu anlıyorlar. Onların zihninde bir devrim yapıyor aslında. Hayır diyor, sadece bu değil zikir. Tamam, o zikir var ama ötekisi tüccar. Tüccarı küçümseme diyor. Ben zikirle uğraşıyorum, o ticaret yapıyor diye kendini ondan üstün görme. O da, eğer o tüccar da tartısını doğru tartıyor, faize bulaşmıyor, helalinden kazanmak için çabalıyor, kazandığını işte helal yolda harcıyor ise, şeriatın emrettiği kurallara uygun olarak ticaretini yapıyorsa, o da aynen zikir yapmış gibi sevap kazanır.
Çok önemli bir nokta hocam.
Evet. Ama şunu ilave ediyor. Allah'ın isimlerini okuyarak yapılan zikir, kalpte muhabbetullahı hızlı bir şekilde artıracağı için insanı daha çabuk Allah'a yaklaştırır. Ama diğeri de önemsiz değildir. Ticaret de eğer şer'i kurallara uygun olarak yapılıyorsa, o da tıpkı zikir gibi sevaptır diyor.
Yani en azından diğeri Allah'a daha çok yaklaştırırken, İslami kurallara göre yapılan ticaret de Allah'tan uzaklaştırmıyor.
Yani da yaklaştırıyor.
Aksine daha da yaklaştırıyor.
Tabii. Faiz almıyor.
Evet.
Tartıyı doğru tartıyor. Yalan söylemiyor. İnsanları kandırmıyor, değil mi? Ticaret hepsi var. Bunlara,
evet.
Bunlara dikkat ediyorsa, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle bunlara dikkat ediyorsa, o da aynen zikir gibidir diyor İmam Rabbani. İmam Rabbani zikir ve hizmet mukayesesi, karşılaştırması yapıyor. Ve diyor ki, siz Allah'ı zikirle meşgul iken baktınız ki bir ama, yani gözleri görmeyen bir kişi yolda yürüyor. Ama önünde, o adamın önünde de bir kuyu var. Adam da gözleri görmüyor. yani birisi mani olmazsa kuyuya düşme tehlikesi var. O anda diyor, zikir mi yapmak gerekir, adamı mı kurtarmak gerekir? Tabii ki adamı kurtarmak gerekir diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın senin zikrine ihtiyacı yoktur ama o ama kişinin senin yardımına ihtiyacı vardır. Orada insanlara hizmet etmek, o amayı kurtarmak, gel amcacığım burada kuyu var, şuradan değil de şu arka taraftan, yan taraftan dolaş diye elinden tutup yardım etmek zikirden daha önemli, daha sevaptır diyor. Yani burada insanlara, mahlukata hizmetin önemini ifade ediyor. Zaten Ubeydül Ahrar'ın da böyle bir sözü var.
Evet.
Yani Ubeydül Ahrar'a diyor ki zikir ve murakabe gibi manevi şeyler insanlara veya diğer mahlukata hizmetin olmadığı zaman yapılır. İnsanlara ve işte hayvanlara, bitkilere hizmet var konusu gündemdeyse önce onu yapmak lazım. Boş kalan vakitte zikirle, murakabeyle uğraşılır diyor.
Hocam zaten bu tarikin, yani Nakşibendiye tarikatının da en önemli düsturlarından birisi değil mi hizmet?
Tabii Nakşibend'de de öyle, diğer tarikatlarda evet. Böyle olması gerekir zaten.
Yani bir de Halvet'te rencümen işlemiştik önceki programlarımızda. Yani halk içinde Allah ile beraber olmanın vurgusunu çokça yapan bir yol olduğu için de bunlar tabii sosyal hayata da bakan yönleri tasavvufun aynı
tabii,
zamanda.
Tabii. Yani tasavvuf böyle köşeye çekilip toplumdan uzaklaşmak değil, toplum meseleleriyle hemhal olmak, insanlara yardımcı olmak. Hatta bazı sufiler Kur'an-ı Kerim'deki estağfurullah, fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti, kullarımın arasına gir sonra cennetime gir ayeti vardır ya.
Evet.
Cennete girmek için önce kulların arasına, insanların arasına girmek, onlara işte gerekli kişilere hizmet etmek, toplumda insanlara faydalı olmak, gerekirse onların sıkıntılarına katlanmak, ondan sonra cenneti elde etmek, kazanmak şeklinde yorumluyorlar. Yani insanlara hizmet tasavvufta tabii ki çok önemli bir unsur.
Aslında hocam Peygamber Efendimiz'in hayatı da aynen bu şekilde bir güzel bir örnek. Çünkü Peygamber Efendimiz peygamberliğin hani o Hira mağarasına çıkmadan önce insanlar arasında kendisinin emin sıfatını alacak şekilde kanıtlayıp sonrasında hani öz benliğine çekilerek belki o Hira mağarasında Rabbi ile baş başa kalarak sonrasında peygamberlikle birlikte tekrar insanların arasında dönüşü. Aslında bu tasavvufta çokça vurgulanan bu halk içinde beraber olma ve işte o insanlarla hizmet etme noktasındaki şeyle örtüşebilir.
Tabii,
yani o
tabii.
Efendimizin hayatı.
Tabii. Peygamber Efendimiz hayatı hep toplum içinde geçiyor.
Evet.
Hep toplumda batılla mücadele, hakkı yayma davası, tebliğ, hayatı bununla geçmiş. Onun hayatı ortada. Tasavvuf ehli de onu örnek aldığına göre toplum içinde ve hizmet hayatında olmak durumunda.
Eyvallah hocam.
İmam Rabbani'nin geçen programımızda hatırlattığımız bir sözü daha var. O önemli bir şey. Günümüzle de ilgili olduğu için tekrarlayalım. İmam Rabbani diyor ki mektubatında, salihlerden bir zat rüyasında şeytanı görmüş. Şeytan boş boş oturuyormuş. O zat sormuş şeytana, niye boş boş oturuyorsun? Senin vazifen insanları saptırmak değil mi? Demiş. Şeytan da demiş ki, günümüzün alimleri o saptırma işini yaptığı için bana fazla iş kalmadı. Ben de böyle boş boş oturuyorum. Demiş. Demek ki İmam Rabbani zamanında da insanları eğer sünnet vel cemaat yolundan, Kur'an ve sünnet çizgisinden saptıran batıl görüşte, yanlış görüşte hocalar varmış, alimler varmış. Bugün de bunları bol bol görüyoruz. Bugünün farkı, bunlar çok fazla destekleniyor yurt dışından, İslam düşmanları tarafından. Bunlara çok fazla destek olunuyor.
Bir de medyanın tabii iletişim araçlarının da gelişmesi.
Tabii.
Bunlar, yurt içinden ve yurt dışından birçok takipçi de o bu tür söylemleri olan, yanlış söylemleri olan
tabii,
insanlar bulabiliyorlar.
İmam Rabbani 4 asır önce yaşamıştı. O gün onun yaşadığı dönemde bir sapık fikirli hoca, alim müsveddesi diyelim ona, kendi bulunduğu köyde, kasabada, ilde ancak insanları ifsad edebiliyordu, bozabiliyordu fikren. Bugün buyurduğunuz gibi medya, bir televizyon kuruyorsunuz bu hocaya, uydu antenden bütün dünyaya yayın yapıyor. Kim veriyor parayı? O kanalın parasını. Kim bastırıyor bu adamın kitaplarını? gibi birçok soru akla geliyor. Yani hulasa İmam Rabbani aslında da varmış, bugün de var, yarın da demek ki olacak. Ha, biz nerede duruyoruz? Haktan yana mıyız? Ya da susuyor muyuz? Bakın o da önemli. Çünkü es-sakitu anil hak, şeytanın ahras. Haksızlık ve yanlışlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye
yani
bir söz var.
O rüyadaki gibi işte şeytan artık tatile çıkmış yani o evet. İşi dediğiniz buyurduğunuz gibi hocam alim müstevettelerine bırakmış. Ha, çünkü şimdi bakıyorlar bilen, kendinden daha çok tarif ediyor dini.
Doğruyu bilenler de aman etliye sütlüye karışmayayım, belaya bulaşmayayım, kimseyi kızdırmayayım, sallayayım başı alayım maaşı gibi bir zihniyetle eğer susarlarsa, çevresinde doğruyu, hakkı, hakikati haykırmazlarsa, onlar da Allah'ın huzurunda yarın ahirette onlar da vebal altında olurlar. Bu da çok büyük bir tehlike Akifçiğim.
Hocam geçen hafta programımızda buyurduğunuz gibi İmam Rabbani Hazretleri günümüzde hatırlanıyor ve eserleri günümüzde. Ama o İmam Rabbani Hazretleri döneminde yaşayan ve dini tahrif etmeye çalışan tırnak içinde kendini de alim olarak isimlendirilen birçok insan belki günümüzde ismi bile bilinmiyor yani.
Tabii. Bugün de bakın bugün de sapık yoldaki insanları ümmeti ifsa etmek için çalışan, bozmak için çalışan insanların 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kimse adını anmayacak.
Evet.
Çünkü hak geldi mi batıl zail olur. İslam tarihinde bir sürü sahte mehdiler çıkmıştır, sahte peygamberler çıkmıştır, sapık adamlar çıkmıştır. Bunların etrafında işte belki 300-500 kişi toplanmıştır o dönemde. Ama bunlar hepsi tarihe karışmıştır. Bugün hiçbirisini hatırlamıyoruz. Hatırlasak bile, kitaplarda okusak bile rahmetle yad etmiyoruz. Ama İmam Rabbani'yi hala rahmetle yad ediyoruz. Bu işin kaderi demek ki böyle.
Evet.
Ama bizim nerede durduğumuz önemli. Hakkı savunuyor muyuz? Yani doğru yer durmak da önemli ama o da yetmez. Bir de doğruları savunmak önemli. Onu demek istiyorum. Yani ben o sapık adamların peşinden gitmiyorum. Yetmez. İçinde bulunduğun doğruları da savunacaksın. Anlatabiliyor muyum? Hani karıncaya demişler işte veya güvercine, serçeye ne demişler, ne yapıyorsun? İşte demiş dereden su aldım. Dereden su aldım. İbrahim'in yakılacağı ateş yakılmış. İbrahim Aleyhisselam atılacak.
Evet.
O suya gagamla dereden aldığım suyu atacağım demiş. Serçe. Demişler ki senin gaganın aldığı su bir damladır. Bir damla suyla da bu kocaman ateş sönmez. Boşu boşuna uğraşıyorsun. Demiş ki güvercin veya işte serçe, tarafın belli olsun.
Evet.
Yani ben İbrahim'den yanayım. Ateşi söndüremesem bile Cenab-ı Hak bana yarın sorarsa senin zamanında bazı adamlar benim peygamberim İbrahim'i yakmaya çalıştılar. Büyük bir ateş yaktılar. Sen o Nemrutların yanında mıydın? İbrahim tarafında mıydın? Diye sorarlarsa ya Rabbi benim gücüm bu kadar yetiyordu. Ben İbrahim'den yana olduğumu göstermek için tarafım belli olsun diye gagamla su aldım, bir damla su attım o ateşe. Diyebileyim diye. Bakın çok önemli bir şey bu. Evet.
Belki de Allah-u Teala'nın kendine verdiği o iradeyi, gücü, kuvveti en sonuna kadar da kullanmış oluyor.
Evet.
Çünkü sonuçta bir serçe.
Evet. Yani Cenab-ı Hak niye gücünden fazlası yapmadın demez ama gücünü kadar da ister. Evet. En azından kiminle berabersin, tarafın belli mi? Bunlar çok önemli bugün. Maalesef üzülüyorum bazen. Bakıyorum böyle hoca, alim, hoca, profesör ama haktan yana olamıyor.
Bazen sosyal medyada yorum yapmaktan bile insanlar çekiniyorlar hocam.
Korkuyor. Yani bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil Akifçiğim. Evet hocam. Tekrar İmam Rabbani'ye devam ediyoruz. İmam Rabbani diyor ki Hindistan'da bazı kabirlerde nübüvvet nuru görüyorum diyor. Yani peygamberlik nuru görüyorum. Cenab-ı Hak bu bölgeye de bazı peygamberler göndermiş. Ama bazılarına birkaç kişi inanmış, bazılarına hiç kimse inanmamış, nebi olarak yaşamış. Nebi biliyorsunuz Rasul değil, yani kitabı yok.
Evet.
Önceki peygamberin şeyini devam ettiriyor. Ama Cenab-ı Hak onları nebi olarak göndermiş, peygamber olarak. O bölgede insanlara tevhidi, hakkı, hakikati anlatmışlar. Bazen birkaç kişi inanmış, bazen hiç kimse inanmamış, vefat etmişler. Ama bakıyorum kabirde diyor, nübüvvet nuru var, peygamberlik nuru var. Sirhind veya Serhend şehri Hindistan'da, onun yakınlarında bir köyde peygamber mezarları diye bir mezarlık varmış. Öyle birkaç tane mezar, Serhend'e yakın 10 kilometre mesafede bir köyde öyle bir mezarlıktan bahsederler.
Hindistan bölgesinde o zaman, evet, peygamberlerin de yaşadığı, evet, söylenebilir.
Söylenebilir. Yine İmam Rabbani diyor ki, insan maddi ve manevi bedeni 10 letaiften oluşur diyor. Bunların 5 tanesi alemi emre ait. Yani ruhun, insani ruhun boyutları. Diğer 5 tanesi de alemi halka ait. Alemi halka ait olan beden ve nefs. Beden de 4 unsurdan oluşur. Toprak, ateş, su, hava. Bunlara anaasırı erbaa, 4 unsur deniyor. Bir de bunlara nefsi kat, etti 5. Bunlar alemi halka aittir deniyor. Diğer 5 tanesi alemi emre ait. Yani insani ruha, ruhun 5 boyutu. Onlar da kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Bakın nefs nerede kaldı? Nefs beden tarafında kaldı. Yani alemi halka ait. Şöyle ifade edeyim. İnsan ana rahmine bir bebek olarak düştüğü zaman büyümeye devam ediyor. O zigot büyümeye devam ediyor. Çünkü nefs sahibi, canlılık sahibi. 40 gün sonunda, ana rahminde 40 gün veya başka bir hadise göre 3. 40 günün sonunda, yani 120 günün sonunda melek ruhlar aleminden insani ruhu, bakın önce nefs sahibiydi ama insani ruhu 40 günün sonunda veya 3. 40 günün sonunda melek getirir, o ana rahmindeki zigota, bebeğe üfler, verir diyor. Ondan önce o ana rahminde büyümeye devam ediyor, hatta kıpırdamaya başlıyor. O nedir? Nefs sahibi, yani nefs canlılık sahibi olduğu için. Soğan da ekiyor, soğan da büyüyor. Ekin şuraya toprağa soğanı, büyür. Solucan, kedi, köpek, onlar da hoplayıp zıplıyor, hareket ediyor. Hareket etmesi veya büyümesi onun insan olduğu, yani insani ruh sahibi olduğunu göstermez. Nefs sahibidir ama. İşte çünkü et, zigot ettir, et kemik. Sonra nefs daha ana rahmine düştüğü anda var. 40 gün sonunda veya 120 gün sonunda insani ruh ekleniyor. İşte o insani ruhun içinde kalp boyutu, ruh boyutu, sır boyutu, hafi boyutu, ahfa boyutu var. Anlıyor musunuz? Onun için İmam Rabbani'nin tasnifi çok önemli.
Evet.
Beden ve nefsi halk alemine, ruhun diğer boyutları olan kalp, ruh, sır, hafi, ahfa'yı da insani ruhun, ruhlar aleminden gelen insani ruhun 5 boyut olarak sayıyor.
Zaten bu boyutları da önceki programlarımızda kıymetli dinleyenlerimizle paylaşmış idik. Yani program arşivlerimizde de bulabilirler.
Evet, ve İmam Rabbani ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki insan ruhu tecessüm edebilir diyor. Ne demek tecessüm etmek? Cisimlenmek, bedenlenmek. Yani bir insan diyor Hindistan'da evinde oturur. Aslında hacca gitmemiştir. Ama hacdan dönenler derler ki biz bu arkadaşı hacda gördük. Tavafta, sa'ide, vakfede gördük. Adam der ki yahu ben gitmedim. Hindistan'da evimde oturuyorum. O adam diyor hacca gitmek istemiştir. Mesela parası pulu olduğu için gidememiştir. Aklı, kalbi, ruhu hacda takılı kalmıştır. Onun ruhu veya ruhun letaifinden bir latifesi, bir boyutu oraya hacca gitmiştir. Orada onun ruhu tavaf etmiştir. İnsanlar onun ruhunu insan gibi, yani ceset, cisim gibi görmüşler olabilir diyor.
Hocam bunu tasavvufi menkıbelerde çokça rast geldiğimiz bir aslında bir olay. Hatta önceki programlarımızda bahsettik mi bilmiyorum. Az Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin döneminde de böyle bir Bursa kadısı iken yaşanan bir olay var. Yani bu gerçekten menkıbede, hani menkıbeler sonuçta öz olarak bir fikir verilmek istenir ve o menkıbe üzerinden anlatılır. Bunun için midir yoksa gerçekten böyle bir olay gerçekleşebilir mi? Yani bir insan mesela bedeni Türkiye'deyken o tecessümle Mekke'de Kabe'nin etrafında tavafta görebilirler mi aynı zamanda?
Şimdi İmam Rabbani ondan bahsediyor. Diğeri başka. Yani o Hüdayi zamanında bir şahsın gitmesi, o tayyi mekan diyorlar ona. Beden, hem ruh hem beden birlikte gidiyor. Yani evde de kayboluyor. Hatta evde hanımı kayboluyor, hanımı diyor işte bir haftadır yok eşim diyor. Burada ise İmam Rabbani anlattığı meselede ise adam Hindistan'da evinde ruhu gitmiş hacca veya ruhunun boyutlarından bir boyut, kalp, ruh, sır, hafi veya ahfasından bir tanesi orada gitmiş. Adamın bundan haberi de yok. Yani Hindistan'daki adamın bundan haberi yok. Komşular diyorlar, biz seni gördük diyorlar. Bu farklı bir şey yani.
Eyvallah hocam.
Tasavvufta böyle ilginç şeyler olur Akifciğim. Yani insanın aklını aşan şeyler olur. Eyvallah. Efendim. Vaktimiz sınırlı galiba. Şunu da söyleyeyim. İmam Rabbani diyor ki, ruhum diyor, ben diyor bir murakabeye, tefekküre daldım. Ruhum miraç etti. Bakın, ruhum miraç etti. Başka bir aleme geçti. Ve meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde ettiği anı gördüm diyor. Normalde bize göre çok önceleri olmuş bir şey. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam yaratıyor. Meleklere Adem'e secde edin diyor. Bütün melekler Adem'e secde, selamlama anlamında secde ediyorlar. İmam Rabbani demek ki zamandan çıkmış. Miraç'ta zamandan çıktığı için. Zamandan çıkarsanız evveli de görebilirsiniz, sonrasında görebilirsiniz. Bu şekilde meleklerin Adem'e secde ettiği anı gördüm diyor İmam Rabbani. Peygamber Efendimiz de Miraç'a gittiğim zaman bana cennet ve cehennem ahvali gösterildi demişti.
Evet.
Cennet ve cehennem şu anda bize göre boş. Kıyametten sonra insanlar oraya gidecekler. Peygamber Efendimiz de Miraç'ta sonrasını görmüştür. İmam Rabbani evvelini görmüştür. Adem'e secde anı gördüm diyor. Zamandan çıkarsanız zaman sizin için bir nokta gibi kalır. O noktanın içinde evvelde, ahiri de görmek mümkündür.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün programımızda İmam Rabbani Hazretleri'nin fikir dünyasından, düşüncelerinden kıymetli dinleyenlerimize bahsetmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.